Ayrım 28. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 341. Moskova, Enver'in Orta Asya'daki faaliyetlerinden Türkiye'yi 1922 Mart'ında resmen haberdar etti ve Enver'in artık Sovyetlerin düşmanı olduğunu bildirdi. Ankara'nın Moskova'daki büyükelçisi Ali Fuat Paşa ise Enver'in Sovyetlere karşı hareket etmekte olduğunu önceden fark etmedi yahut kabullenemedi. Ali Fuat Paşa 20 Mart'ta o sırada Hayriciye'ye yani Dışişleri Bakanlığı'na vekalet etmekte olan sonraki senelerin Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bey Bayar vasıtasıyla Mustafa Kemal Paşa'ya şifreli bir telgraf gönderdi. Telgrafında Sovyetler Dışişleri Bakan Yardımcısı Karahan'ın kendisini Enver Paşa'nın faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini, Enver'in asi vaziyet almış olduğunu, Enver'in faaliyetlerine Cemal ve Halil Paşaların da muhalefet ettiklerini anlattığını söylüyor ve Enver'in Sovyetlere düşman olduğunun Türk gazeteleriyle duyurulmasını istediklerini de yazıyordu. Ama Ali Fuat Paşa Karahan'a pek inanmamıştı ve anlatılanların Sovyetlerin bir oyunu olması ihtimalini düşünüyordu. Ali Fuat Paşa'ya göre Enver ve arkadaşları Sovyetler ile hala işbirliği yapmaktaydılar. Sovyetler ise Avrupa tarafından tanınmak istiyorlardı ama İngiltere ve Fransa gibi halkı Müslüman olan sömürgelere sahip memleketler Moskova'nın Enver ile işbirliğini hoş karşılamazlardı. Dolayısıyla Enver Paşa'nın Sovyetlerin artık düşmanı haline geldiği iddiası da Avrupa'nın gözünü boyamak maksadıyla Moskova tarafından düzenlenmiş bir senaryo olabilirdi. Ali Fuat Paşa, Enver'in Sovyetlere karşı hareket etmekte olduğuna bir hafta sonra inanabildi. 29 Mart'ta gönderdiği ve Ankara'ya 15 Nisan'da ulaşan bir başka şifreli telgrafı Enver Paşa'nın Orta Asya'da Sovyet aleyhtar faaliyetlerde bulunduğu konusunda artık ikna olduğunu gösteriyordu. Ali Fuat Paşa, Enver'in Sovyetlerin hakikaten karşısına geçtiğine bu defa Afganistan'ın inanmadığını yazıyor ve aynı telgrafta Orta Asya'daki bazı askeri gelişmelerin yanı sıra Cemal ve Halil Paşaların faaliyetleri hakkında da bilgi veriyordu. Enver'in basmacılara iltihakından şehadetine kadar geçen 9 ay boyunca yaşadıkları ve yaptıkları hakkında bugüne kadar çok şey yazıldı. Türkiye'deki yayınlar genellikle duygusal ifadelerle dolu ve Enver'i yüceltici mahiyette, yabancıların yayınları ise gerek Sovyet kaynaklarını kullanmaları, gerekse de meseleye tarafsız şekilde bakmaları sebebiyle daha gerçekçi oldu. Ama bu yazılanlar ile Enver'in Naciye Sultan'a gönderdiği ayrıntılı mektuplarda verdiği bilgilerin mukayesesinde tarihler ve hadiseler konusunda önemli farkların bulunduğu görülür. Enver'in yazdıkları ile başkalarının yazdıkları arasındaki önemli farklardan biri 15 Nisan 1922'de Kafurun'da lakaylar dışındaki bütün basmacıların katıldığı bir kongre toplanmış olduğu yolundaki ifadelerdir. Kongreye on binlerce kişinin yanı sıra Buhara Emiri Alim Han'ın temsilcisinin de katıldığı, Enver'in katılanlara hitaben o sabah çok önemli bir konuşma yaptığı, daha sonra Türkistan İhtilali'nin esaslarını belirleyen bir metnin hazırlandığı söylenmiş ve bu metin yayınlanmıştır. Ama Enver'in o günlerde yazdığı mektuplarda böyle bir kongreden bahis yoktur. Mesela 14 Nisan'da azuka yani levazım ihtiyacından bahsetmekte, 15 Nisan'da basmacılardan bazılarının kaçtıklarını anlatmakta, 16 Nisan'da da civardaki kışlaklardan birine gittiğini yazmaktadır. Sadece 23 Nisan'daki mektubunda Kafurun'da müzakere olmak üzere adamlarını göndermelerini yazdım ve mühürledim diye bir cümle geçmektedir. Enver'in bir toplantı daveti yaptığını düşündürebilecek tek ifadesi budur. Ama Kafurun'da daha sonra bir kongrenin yapıldığı konusunda tek bir ifadesi bulunmamaktadır. O günlerde Berlin'de İttihatçıları derinden sarsan bir cinayet işlendi. Bir sene önce Talat Paşa'yı katleden Ermeniler bu defa 14 Nisan 1922 gecesi yine Berlin'de İttihat ve Terakki'nin bir zamanlar en güçlü isimlerinden olan Bahattin Şakir ile Dünya Savaşı senelerinin Trabzon valisi Cemal Azmi Beyleri vurdular. Evvel cinayetlerden kardeşi Kamil Bey'in 18, Naciye Sultan'ın da 19 Nisan'da Almanya'dan Berlin'in Grünewald semtinden yazdıkları iki ayrı mektupla haberdar edildi. Ama mektupların o günlerde Kafurun'da olan ve daha sonra dağlara doğru çekilmeye başlayan Enver'in eline geçip geçmediğini bilmiyoruz. Naciye Sultan'ın cinayetler yüzünden moralinin alt üst olduğu ve korktuğu yazdıklarından hemen anlaşılmakta, Berlin'in Türklerin mezarı olduğunu söylemekte ve Enver'e artık gelmesi değil, gelmemesi için yalvarmaktaydı. Grünewald, 19 Nisan 1922. İki gözüm Enver'cim, bir çare Baha ve Azmi Beylerin şehadeti bilsen beni ne kadar müteessir etti. Artık bu menfur Berlin'den korkuyorum ve senin burada olmadığından Allah'a bin kereler hamd eyliyorum. Evet, Berlin bu zavallı Türklerin mezarı oldu. Kuzum gelme, var ol, uzak ol. Elbet Allah bize bir gün gelecek yardım edecektir. Enver'cim, Allah aşkına kendine iyi bak, hasta olma, bana ve çocuklarına acı. Ah, hele mini mini oğlumuz ne cici bebek oldu. Hatta iki dişini göstererek ne güzel baba diyor. İşte Enver'im, bizleri düşünerek üzülme. Emin ol, Naciye yalnız senin için yaşayacaktır. Güzel ellerinden muhabbetle öperim, Naciye. Enver o günlerde bulunduğu yerlerde hutbeyi Naciye'nin amcasının, yani hiç sevmediği Sultan Vahdettin'in adına okutmaya başlamıştı ve hutbe konusundan Naciye Sultan'a bahsederken Vahdettin'den hoşlanmadığını da saklamıyordu. Cicim, unuttumdu. İnsafsız amcanın ismini buralarda hutbelerde okutuyorum. Emirül Müminin ve Halife-i Müslümin diye artık hali düşün. Kendisinin hiç aklına gelmedik bir şey. 7 Nisan 1922 tarihli mektubundan. Berlin'de böyle bir hüzün yaşanırken Enver'in Düşenbe çevresinde elde ettiği askeri başarılar üzerine Afganistan'dan önce gönüller geldi. Sonra da Afgan emiri yardım gönderdi. Sonra da Afgan emiri yardım gönderdi. 25 Mart'ta Afganistan'ın Maksudi kabilesine mensup 4 subay ile 147 asker silahları ile beraber Enver'e katıldılar. Nisan'ın ilk haftasında da Afganistan emiri Amanullah Han'ın gönderdiği 30 asker develere yüklenmiş silah, cephane ve tıbbi malzeme ile Osman Hoca'nın yolladığı 500 altın geldi. Buhara emiri Alim Han ise hala oyalama çabası içerisindeydi ve kendine bağlı basmacı gruplara Enver'e destek olmaları için herhangi bir talimat göndermiyordu. Enver'e yazdığı mektuplarda tumturaklı ifadeler kullanıp ünvanlar veriyor. Enver bu ünvanları gelecek desteğin öncüsü olarak görüp memnuniyet duyuyor. Yani mühürler kazdırıyor, etrafındakileri rütbeler ve ünvanlar dağıtıyor, yeni bayrak modelleri çizip yaptırıyor ve Naciye'sine gönderdiği mektuplara bu çizimleri de koyuyordu. Gün oldu, bir müddettir kullandı. Damadı Halife-i Müslümin, Emir-i Leşker-i İslam ve Buhara, Enver yani Müslümanların halifesinin damadı, Buhara'nın ve İslam askerlerinin emiri Enver ünvanı da az geldi ve Seyyid olduğunu, yani Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini bile ilan etti. Ve mektupların artık içerisinde Seyyid sözünün de geçtiği yeni ünvanının yazılı olduğu yeni mührüyle mühürlemeye başladı. Enver'in askeri stratejisi artık Düşenbe ile Baysun hattındaki Rus birliklerini geri çekilmeye zorlamak üzerine yoğunlaşacak ama Orta Asya'da kendilerini hedef alan tehdidin artması, Rus tarafını ciddi şekilde tedbir alınması hususunda harekete geçirecekti. Ruslar Enver ile önce o bölgelerdeki konsolosları vasıtasıyla teması denediler ama bütün teklifleri reddeden Enver, 1920'de Bakü'de bulunduğu sırada tanıştığı Azerbaycan Halk Komiserleri Şurası Başkanı Neriman Nerimanov vasıtasıyla 19 Mayıs 1922'de Sovyet hükümetine bir ultimatum gönderdi. Hive, Buhara ve Türkistan'daki yabancı birlikler yani Kızıl Ordu 15 gün içerisinde geri çekilmediği takdirde istediği şekilde davranmakta serbest olduğunu söylüyordu. Bu Orta Asya'daki Sovyet varlığına karşı topyekün savaş ilanı demekti. Enver'i Sovyet birlikleriyle mücadeleden vazgeçmeyi iknaya çalışanlar arasında Zeki Velidi ve arkadaşları da vardı. Ama basmacı reislerini Doğu Buhara'da toplayıp Enver'i Afganistan'a geçirebilmek için Sovyetlere müracaatta bulunan Zeki Velidi ve arkadaşlarının 12 Mayıs'ta yaptıkları girişim Enver'in Sovyetlere ultimatum vermesi üzerine neticesiz kaldı. Moskova Enver'in ultimatumu üzerine Türkistan'daki Sovyet askeri varlığını artırdı, politikasını tamamen değiştirerek sertleşti. Geniş bir harekat başlattı ve bu harekat hem Enver'in akıbetini hem de Orta Asya'nın sonraki 70 senesini belirledi. Enver canından olacak, Orta Asya'da 1991'e kadar Sovyet boyunduruğu altına girecekti. Sovyetlerin Enver Paşa'nın önderliğindeki basmacılara karşı başlattıkları harekatı anlatmadan önce, Orta Asya'daki Sovyet askeri varlığının çok önemli bir isminden ve bu ismin Enver'in hayatı üzerindeki etkisinden bahsetmek gerekir. Bu kişi Mihail Vasilievich Frunze'dir. Ukrayna'nın güneyinde doğan, sonraki senelerde Orta Asya'ya yerleşip askeri sağlık memurluğu yapan Ruslaşmış bir Romen ile Ukraynalı karısının 1885'te şimdi Kırgızistan'ın baş şehri olan Bişkek'te Mihail'in Vasilievich ismini verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Küçük yaşlarında babasını kaybeden Mihail Vasilievich maddi sıkıntılar içerisinde büyüdü. Bişkek'ten sonra Almatı'daki bir okulu birincilikle bitirdi. Buradan Petersburg'daki Politeknik Üniversitesi'ne gitti ve üniversitede Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Bolşevik fraksiyonuna dahil oldu. 1905 ile 1916 arasında bir kısmını bizzat organize ettiği Çar karşıtı birçok başkaldırıya katıldı, defalarca tutuklandı, idama mahkum oldu, cezası sürgüne çevrildi ve Sibirya'ya gönderildi. 1916'da sürgünden kaçtı, cephedeki Rus askerlerin arasına karışıp savaş karşıtı propaganda yaptı. 1917'deki Şubat devriminin ardından Minsk'teki halk kuvvetlerinin başına geçti, Batı Cephesi Komitesi'nin üyesi oldu, ismi Bolşeviklerin arasında o günlerde yayılmaya başladı ve Frunze adı teşkiline yeni başlanan Kızıl Ordu ile beraber telaffuz edilir hale geldi. 1917 Ekimindeki Bolşevik devriminde Moskova'daki Çar yanlısı birliklere karşı çarpışan Mihail Vasilievich Frunze, iç savaş senelerinde Bolşevik karşıtı güçleriyle mücadele etti. Doğu ordusunun kumandanı olarak Uralları isyancılardan temizledi. 1919'da Türkistan cephesinde 1920 Eylül'de de Vrangel ordularının ilerleyişini durdurması için Kırım'a gönderildi. Vrangel'i yenilgiye uğratması üzerine Bolşeviklerin en meşhur generallerinden biri olarak bilindi. 1924'te Sovyetler Birliği'nin Devrimci Askeri Konsey Başkanlığı yardımcılığı ile bir çeşit Bolşevik kabinesi olan Halk Komiserlerin yardımcılığına tayin edildi. Kızıl Ordu'nun Genelkurmay Başkanı oldu ve Askeri Akademi'nin de başına getirildi. 1925'te Devrimci Askeri Konsey'in Başkanı, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin Halk Komiseri ve Rusya Merkez Komitesi'nin üyesi olan ve Politbüro'ya da aday gösterilen Frunze, 31 Ekim 1925'te yattığı ameliyat masasından kalkamadı ve çok büyük bir törenle Kızıl Meydan'a Kremlin duvarındaki devlet mezarına defnedildi. Kızıl Ordu'nun kurucularından ve askerlik tarihinin önde gelen stratejistlerinden olan Frunze, Sovyet devriminin de resmi kahramanlarından idi. Kırgızistan'ın başşehri Bişkek uzun seneler onun ismini taşıdı, okullara, meydanlara ve savaş gemilerine adı verildi ve çok sayıda heykeli dikildi. Frunze, 1921 sonbaharında Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti adına Türkiye'yi ziyaret etti. Ve Ankara'ya binbir güçlükle ulaşan Frunze başkanlığındaki Ukrayna heyeti ile 2 Ocak 1922'de 16 Mart 1921'de Sovyetler Birliği ile imzalanmış olan Ankara Anlaşması'na benzeyen bir başka dostluk anlaşması imzalandı. Mustafa Kemal Frunze'nin Türkiye'deki temaslarını memnuniyetle karşılayacak ve Sovyet Komünist Partisi Merkez İcra Komitesi Başkanı Mihail Kalinin ile Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Grigori Petrovski'ye gönderdiği telgrafta Kızıl Ordu'nun kahraman komutanı ve önemli politikacı M.V. Frunze'nin Türkiye'ye ziyaretiyle Türkiye ve Ukrayna Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkilerinin kurulması tam da düşmanın bütün dünyaya bizi yeneceğini açıklamayı düşündüğü Sakarya Savaşı dönemine denk geldi. Millet Meclisi adına derin minnettarlığımı sunarım diyecekti. Ankara'ya 7 Ocak 1922'de bu defa bir Buhara heyeti gitti. Heyet Mustafa Kemal ile görüştü ve paşaya Timur zamanından kalma bir Kur'an ile 3 adet Buhara kılıcı hediye ettiler. Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların İstiklal Harbi devam ederken cephede çekilmiş olan fotoğraflarında bellerinde bulunan kılıçlar Buharalıların hediye etmiş oldukları bu kılıçlarıydı. Üçüncü kılıç Mustafa Kemal tarafından İzmir'in kurtuluşundan sonra hükümet konağının gönderindeki Yunan bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çeken Yüzbaşı Şerafettin'e hediye edildi. Ama daha sonra İzmir soyadını alan Yüzbaşı Şerafettin'in 1951'de vefatının ardından kılıç kayboldu. Yüzbaşı Şerafettin'in hanımı kılıcı İzmir'de açılacak olan İnkılap Müzesi'ne konması için İstanbul valine verdi ve kılıç sırra kadem bastı. Buhara'dan İstiklal Harbi'ne destek olması maksadıyla Moskova vasıtasıyla gönderildi bilinen ama Türkiye'ye tamamının mı yoksa sadece bir kısmının ulaştığı ve tam meblağı hala tartışmalı olan altınlar da Ankara'ya yine bu dönemde ulaştı. Ankara bu temasların ardından Buhara'ya bir elçilik heyeti göndermeye karar verdi ve teşkil edilen heyet yola çıktı. Ama Türkistan'daki vaziyet o günlerde değişmişti. Buhara Reisi Cumhuru Osman Hoca'nın Ruslara karşı devam eden isyana katılması ve Enver'in de basmacıların tarafına geçmesi yüzünden Buhara'da bir Türk elçiliğinin faaliyete geçecek olması Moskova'da hoş karşılanmadı. Heyetin bazı üyeleri Trabzon'da, bazıları da Batum'da Moskova'dan Sovyet topraklarına giriş izninin verilmesini beklediler. İzin gelmeyeceği anlaşılınca elçilik görevi iptal edildi ve heyet Ankara'ya döndü. General Frunze'nin Türkistan'ın istikbalin yanı sıra Enver'in akıbeti üzerindeki önemi, Ukrayna ile Sibirya'da devam eden iç savaşın Sovyetlerin galibiyetiyle son bulmasının ardından Moskova'nın dikkatini artık Orta Asya, Afganistan ve Hindistan üzerine yoğunlaştırması ile başladı. Doğu cephesinin güneyi 1919 Ağustos'unda Türkistan cephesi olarak isimlendirildi ve Frunze hem Türkistan'ın Sovyetleştirilmesi için teşkil edilen 6 kişilik Türkistan Komisyonu'na tayin edildi hem de Troçki tarafından yeni cephenin başkumandanlığına getirildi. 1920 Ocağı'nda Hive'yi, aynı senenin Eylül'ünde de Buhara'yı şiddetli bir bombardımanın ardından işgal eden ve askerleri arasında Ermeni milislerin de bulunduğu Kızıl Ordu birliklerin başında General Frunze vardı. Buhara emirinin şehri terk etmesinin ve hemen ardından da düşmesinin ardından genç Buharalılar o senenin Eylül'ünde Buhara Halk Cumhuriyeti'ni ilan edecekler ama tepeleme altın dolu olduğu söylenen Buhara hazinesinin bu sırada Frunze tarafından Moskova'ya taşındığı söylentileri çıkacaktı. Frunze, basmacı isyanın genişlemesi üzerine 22 Şubat 1920'de Türkistan Komisyonu'nun diğer üyelerinin ardından Taşkent'e gitmiş ve Orta Asya Harekatı'nın başına geçmişti. Askeri yeteneklerine ilave eden bölge konusunda başka avantajları da vardı. Bişkek'te doğduğu ve gençliği Orta Asya'da geçtiği için oraların dillerini seri şekilde konuşabiliyordu. Sovyetlerin Orta Asya politikasını belirlemesinde önemli yeri olan Türk Komisyası'nın 6 kişilik karar mekanizmasının en tecrübeli üyesiydi ve sivil Sovyet idarecilerin önde gelenleriyle düzgün ilişkiler içerisindeydi. Orta Asya'da beraberinde götürdüğü ve mevcudu 1920 ile 1923 arasında 120 bin ile 160 bin arasında değişen iyi eğitilmiş, disiplinli ve güçlü 1. ve 4. ordular da Frunze'nin savaş metotlarına alışkındılar. 1919'daki büyük kıtlığın Kazak bölgelerini kırıp geçirdiği sırada Taşkent'te bir başka dert yaşanıyordu. Ermeni Daşnak Sutyun Partisi'ne mensup milislerin cinayetleri, iç savaş sırasında isyancılara karşı çarpışan Kızıl Ordu'ya eski savaş esirlerinin ve paralı askerlerin yanı sıra Ermeni Daşnak milisleri de katılmışlardı ve Kızıl Ordu ile Orta Asya'ya kadar giden bu milislerin sadece Taşkent'te 20 bin kişi işkenceyle katlettiği biliniyordu. 1920 Şubat'ı ile aynı senenin Eylül'ü arasında Türkistan'da kalan Frunze yeni askeri taktikler belirlerken siyasi yumuşamayı da sağlamaya çalıştı. Mesela gıda sağlayan değişik kuruluşları tek bir çatı altında topladı, içerisinde Ermeni milislerin de bulunduğu Türkistan Çekası'nı yani Türkistan'ın Devlet Güvenlik Teşkilatı'nı lağvetti, haklarında şikayet olan Rus idarecileri mahkemeye çıkardı ve bunların bin kadarını sürgüne gönderdi. Türkistan Komünist Partisi Kongresi'nin teşkil edilecek yeni Türk Cumhuriyeti'nin kendine mahsus bir anayasası olması, çeşitli alanlarda bağımsızlığa sahip bulunması ve Müslüman olmayan askeri birliklerin Türkistan'ı terk etmeleri taleplerine ise karşı çıktı ve Moskova'nın da bu taleplerin tamamını reddetmesini sağladı. Bütün bu tedbirlerin ardından Türkistan Komünist Partisi'nde de geniş bir temizlik yapıldı. Bağımsızlık taraftarı olan bütün idareciler görevlerinden uzaklaştırıldı, yerlerine Moskova yanlısı Türkler ile Ruslar getirildi. Sırada artık basmacı isyanını sona erdirecek tedbirlerin alınması vardı. Frunze 1920 Mayıs'ında hazırladığı planında basmacıları tamamen ortadan kaldırmak maksadıyla acil şekilde hareket edilmesini, basmacılar tarafından üs olarak kullanılabilecek garnizonların işgalini, kuvvetli müfreziler teşkiliyle basmacıların yok edilmesini ve basmacı liderleriyle yapılan her türlü görüşmenin kesilmesini emretti. 7 Mayıs'ta 35 bin Orta Asyalı'nın Kızıl Ordu'ya alınması emrini vermişti ama bu emir halktan bazı kişilerin Kızıl Ordu askeri olmak yerine basmacıların safına geçmeyi tercih etmeleriyle neticelendi ve o senenin yaz aylarında basmacıların sayısı 20 bine yükseldi. Önceki askeri tecrübelerinden askeri operasyonların siyasi çalışmalarla bir arada götürülmesinin iyi netice verdiğini bilen Frunze, isyanı bastırabilmek için başka metotlar da kullanıldı ve halk tarafından reform olarak görülebilecek bazı kararlar aldı. Sovyetler, Orta Asya işgallerinin ardından oralarda devam eden feodal sisteme, özel toprak mülkiyetine ve vakıflara ilk anda müdahalede bulunmamışlar ama zamanla vakıflara ait geniş arazilere el konmuş, dini eğitim ve şeriat mahkemeleri yasaklanmıştı. Frunze uygulanan İslam karşıtı bu siyaseti değiştirdi, dini okulları ile dini mahkemelerin yeniden faaliyetine izin verdi. El konmuş vakıf arazilerini eski sahipleri olan vakıflara iade etti ve Sovyetler birlikleri tarafından halka karşı işlenen suçlar ile ilgili soruşturmalar başlattı. Sovyet birlikleri reform gibi görünen bütün bu hazırlıkların ardından basmacılara karşı harekata başladılar. Harekatın stratejik temellerini atan Frunze, 1920 Eylül'ünde Türkistan Cephesi Komutanlığından Güney Cephesi Komutanlığına tayin edildi ve Orta Asya'dan ayrıldı. Kızıl Ordu'nun basmacı hareketinin son bulduğu 1934'e kadar uyguladığı taktikler genellikle Frunze'nin koyduğu kurallar çerçevesinde olacak ve Enver de Sovyetler birlikleriyle çarpışırken aslında hem Frunze'nin askeri planları hem de Kızıl Ordu'nun Orta Asya'ya Frunze ile beraber gelen değişik milletlere mensup askerleriyle mücadele edecekti. Enver'in 4 Ağustos 1922 sabahı hayatını noktalayan son çarpışmasında kurşunları ile can verdiği Sovyet askerlerinin o bölgedeki kumandanı Yakov Melkumov, asıl ismi Hagop Melkumyan olan Karabağlı bir Ermeniydi ve Orta Asya'ya Frunze'nin sevk ettiği Kızıl Ordu birlikleriyle gitmişti. Düşenbe'yi alan ve Orta Asya'daki Kızıl Ordu birliklerinin 15 gün içerisinde geri çekilmeleri için Moskova'ya ultimatum veren Enver, bu defa bir başka şehri Baysun'u kuşattı ve son teşebbüsü Sovyetleri basmacı ayaklanmasını sona erdirmek maksadıyla daha sert tedbirler almaya sevk etti. Moskova'ya 100 bin kişilik yeni bir askeri kuvveti ayaklanmanın en güçlü şekilde yaşandığı Doğu Buhara'ya sevk ederken Afgan emiri nezdinde de diplomatik girişimler yaptı. Emir Amanullah Han'ın Enver'e göndermiş olduğu birkaç yüz kişilik birliğin Afganistan'a dönmesi sağlandı ve Enver'e karşı geniş bir takip harekatına girişildi. Sovyet kumandanlara göre Enver'in hatası çete harbine uygun olan basmacı kuvvetleriyle çete faaliyeti yerine cephe harekatına girişmesi olmuştu. Çetelerle geniş bir alanda ordu yığına yapması yanlıştı ve basmacıların püskürtülmeye başlaması üzerine kurduğu suni cephe de dayanıksız kalmıştı. Türkistan'daki Rus kumandanlar Enver'in daha önce ordu başkumandanlığı yapmış olmasından dolayı sadece cephe harbinden anladığı ve gerilla savaşına önem vermediği kanaatindeydiler. Enver aslında çete taktiğinin yabancısı değildi. Makedonya'da uzun müddet çetelerle mücadele etmişti. Üstelik sürgün günlerinde çeteler için bir el kitabı yazmaya bile başlamış ama bu taktiği Sovyet birliklerine karşı uygulamamıştı. Sovyet generaller dolayısıyla tenkitlerinde haklıydılar. Enver çete mücadelesini yakından bilmesine rağmen Orta Asya'da her nedense cephe savaşını tercih etmişti. Askeri harekat genişletilirken Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin kararı ile basmacılar arasında Enver'in aleyhinde bir karalama propagandası başlatıldı. Enver'in İngiliz casusu olduğu ve İngiltere hesabına çalıştığı iddiasının yanı sıra Emir-i Leşker-i İslam ve Buhara ünvanını kullanmasının ve mektupları ile talimatlarını bu şekilde mühürlemesinin Buhara'da kendi hükümdarlığını ilan edeceğinin ilk aşaması olduğu söylentileri ortaya atıldı. Karşı propaganda bir yere kadar başarılı oldu. Ve Buhara Emiri Alim Han'a taraftar basmacı gruplardan bazıları emire rakip gördükleri Enver'e verdikleri desteği çektiler. Hatta bazıları Enver yanları ile mücadeleye bile giriştiler ve İbrahim Lakay Enver'in gönderdiği bütün yardım taleplerine kulaklarını tıkadı. Enver 1922 Mayıs'ın son günlerinden itibaren artık devamlı bir çekilme halindeydi. Peşinde sadece Sovyet birlikleri değil Sovyet ajanları da vardı. Baysun'daki kuşatmayı kaldırıp Düşenbe'ye gerilemeye mecbur oldu ve Düşenbe Temmuz ortalarında yeniden Kızıl Ordu'nun eline geçti. Naciye Sultan'a 24 Temmuz 1922'de yazdığı mektupta şehri kaybetmesinden akşam İbrahim Bey Dadhah'tan hat geldi. Ruslar Düşenbe'yi işgal etmişler şeklinde kısacık bir cümle ile bahsedecekti. Kızıl Ordu'nun sağ grubu Haziran'ın ortalarından itibaren Frunze'nin hazırladığı taktik uyarınca küçük gruplar halinde Enver'in Kafirun'daki karargahını sıkıştırıyor ve Sovyet birlikleri İlerledikçe Enver daha gerilere çekiliyordu. Zaten aylar öncesinden silah sıkıntısı çekmeye başlamıştı. O senenin Mart'ından karargahını Puli Hakiyan'a taşımış ve 5000 Rus askerine karşı sadece 500 tüfekli basmacı ile mücadeleye çalışmaktaydı. Türkistan cephesi kumandanının bir emrini elde ettim. Bunda 4. 5. nişancı alaylarından bahsediyor ki bunlar yeni gelmiş olacaklardır. Bir de Buhara'dan çıkmış olan 1. ve 2. süvari alayları da gelmiş. Mamafi karşımdaki bütün Rus kuvveti azami 5000 kişidir. Buna mukabil elimde şimdilik azami 500 tüfek var. Fakat tedricen artmaktadır ve herhalde inşallah mahcup olmam. 26 Mart 1922 tarihli mektubundan. Artık hep yürüyüş halindeydi ama her an birilerinin gelmesini, yardım gönderilmesini bekliyordu. Gelecek olanların arasında diğer basmacı gruplar yahut Buhara emirinin taraftarları da bulunabilirdi. Afgan emiri silah ve mühimmat göndermiş olabilirdi ama kimse gelmedi. Eline hiçbir şey ulaşmadı ve Enver'in yorgunluğu ile bıkkınlığının sebebi artık her an yaşanan çarpışmalar değil, sonu gelmeyen yürüyüşleriydi. Kendisi de, askeri de, atları da yorgundu. Gelen malumatta Rusların Çilli Göl ve sonra Korgan Tepe'yi işgal ettikleri bildiriliyordu. Bunun üzerine Düşenbe cephesinde zaten şimdilik 30 atlı ve 300 piyade olan Ruslara karşı Hisar askerini ve Danyal Bey'i bırakarak bütün mütebaki askerimle Narek Köprüsü'nden geçip Vahş Deryası'nın Şark sahiline geçmeye ve buradan Korgan Tepe'ye yürümeye karar verdim ve bu suretle şimdi Narek Köprüsü'ne doğru yürüyüşteyim. Mütemadi yürüyüşlerle askerim pek yorulduğu gibi atlarım da yorgun. Bereket versin ki Belcivan yeni 39 at ve 100 çift çizme göndererek yardım etti. Bugün Nafi Bey'den aldığım hatta imalathane ve yaralıların Belcivan'a vardı ve kendilerine çok iyi bakıldığını bildiriyor. 6 Temmuz 1922 tarihli mektubundan. Ama bu sıkıntılı anlarında da yine her tarafa mektuplar yazmaya, talimatlar göndermeye ve yardım istemeye devam etti. Yanındakilerle yahut yazıştığı diğer basmacılar ile karşılıklı yeminler ediyor, birbirlerine hatlar gönderiyorlar. Bazı gruplardan içerisinde seni kendimize padişah bildik mealinde ifadelerin geçtiği mektuplar alıyor. Bu gibi sözlerden hala memnuniyet hissediyor. Hatta Buhara emiri de biraderim diye başlayan nameler yollayınca daha da bir seviniyor. Kendisiyle beraber olanlara teşvik maksadıyla ünvanlar dağıtıp payeler veriyor. O taraflarda muhatabı yüceltme belirtisi olan çapan hediye etme adeti uyarınca yanındaki basmacı kumandanlara sık sık çapan da giydiriyordu. Ama netice sadece bir hiçten ibaretti. Naciye'ye gönderdiği mektuplarda o bölgeye mahsus kelimeleri ve ifadeleri gittikçe daha fazla kullanır olmuştu. Mektup yerine hat diyor, kendisi değil özü diye yazıyor, maslahat kılmak, amel vermek, mektubun değmesi, hat gelmesi, dathah kılmak, amel vermek gibi kavramlara sık sık yer veriyordu. Ümitsizliğe düşmemek ister gibiydi ama özellikle son haftalarda yazdığı mektuplarında kızgınlık ile ümitsizlik bir aradaydı ve yazı üslubu da bozulmaya başlamıştı. Bütün bu mücadeleler, çarpışmalar, yenilgiler ve geri çekilmeler arasında Naciye'sinin yanına yani Orta Asya'nın dağlarına çağırmayı ihmal etmiyor, beraber olmanın hayallerini kuruyor, bazı günlerde Naciye'nin gelmek üzere olduğunu düşünüyordu. İnşallah ilkbaharda vaziyet iyileşirse geleceğini bana vaat ediyorsun değil mi? Bu fakir fakat öz ecdadının yurduna gelirsen seni bunlar başlarında taşıyacak ve bunların sultanı olacaksın. Ben de sende aradım. İstinadgahı bulacak ve bütün dünyanın ayaklarına kapandığını görüp sevineceğim. 28 Ocak 1922'de yazdığı mektuptan. Ah Naciye, bilsen seni ne kadar istiyorum. Gel bu dağlarda, bu halk içinde seni sultanları diye başlarında taşıyacak bu adamlar içinde beraber yaşayalım. O Avrupa'nın, İstanbul'un mülevves hayatından uzak bulunalım. Gel, gel de hayatımı parlat, beni yaşat, bana ruh ver. Seni öper, öper, öper, sonra... Şu anda vücudumun her zerresi uyanmış seni istiyor. Allah acaba bu azabın mükafatını yakında verecek mi? 7 Mart 1922'de yazdığı mektuptan. Naciye, artık gel. Gel de buralarda yalnız ikimiz yaşayalım. Sana Hindistan ve Afganistan'da olacak istikbali düşündükçe o kadar mütehiyyiç oluyorum ki yanında bulunup da sana olan hürmeti görsem. Sen Şark'ın yegane sultanı, güzel ve azametli sultanısın. Bu biçare Enver'ini sev ve ona sadık kal, olmaz mı? Bu sabah artık dağlar arasındaki müstahkem bu vadiden ayrılmaya karar verdim. Fakat doğrusu bu kayaları senin kadar benimsemiştim. Belki de bu şark yurtlarında ilk hakiki serbestliğimi burada hissettiğimden böyle bu dağlar arasını sevdim. Bu yalnız kartallara mesken olan kayalar arasında inşallah geldiğinde seninle birlikte gezer, mevcudiyetimizi yalnız birbirimizin olduğumuzu doya doya anlarız. 12 Mart 1922'de yazdığı iki ayrı mektuptan. Sevgilim, ah bari ben böyle yüksek dağlar, kayalar arasında yatarken sen hiç olmazsa orada Almanya'nın serin yerlerinde istirahat etsen. Ah yoksa istirhamımı kabul ile yolda bulunarak Bahr-ı Ahmeri kızgın havası içinde, vapurda ve Hindistan'ın yakıcı güneşi altında yelpazelenmeye mi çalışıyorsun? 6 Temmuz 1922'de yazdığı mektuptan. 28. ayrımın sonu, sayfa 353.